Ayrım 47. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 426. Kaptan Drakash'a bakışlarını Jean'a kaydırıp kaşlarını çattı. Tutkularının seni yönlendirmesine izin veriyorsun. Evet, ama faydalı bir tutkunun. Drakash'a iç geçirdi. Filikalar senindir Del. Yine de Ravel'in amacına ulaştığından emin ol. Tercümesi, bir başkasının yerine ok yiyecek olursa o kişinin sen olmasını sağla diye düşündü Locke. Pişman olmayacaksın kaptan. Çaylak posta, silahlanın ve benimle belde buluşun. Teğmen Del Mastro kıç güvertesi merdivenine doğru koşturdu ve o sırada Drakasha'nın çocuklarını ellerinden sıkıca tutarak aşağı indirmekte olan Utgar'ın yanından geçti. ''Sen gözü pek ve aptal bir adamsın Ravel,'' dedi Cabril. ''Neredeyse senden yine haz edeceğim.'' ''En azından dövüşebildiğini biliyoruz.'' dediğini duydu Locke diğer adamlardan birinin. ''Ulağı kaçırdığımız gece o muhafızla nasıl başa çıktığını görmeliydiniz. Küt, adamı tek yumrukta yere serdi. Bu sabah bize bir iki şey daha gösterecek, şüpheniz olmasın.'' Locke ansızın işleyebileceği her şeyi işemiş olduğuna çok sevindi. Geminin belinde mürettebata mensup yaşlıca bir kadın vaat edilen nacaklarla ve meçlerle tıka basa dolu küçük fıçıların başında nöbet tutuyordu. Jean bir çift nacak aldı. Onları şöyle bir tarttı ve Locke fıçıların önünde tereddüt edince kaşlarını çattı. ''Ne yaptığına dair bir fikrin var mı?'' diye fısıldadı. ''Hiç yok,'' dedi Locke. ''Bir meç al ve rahat görünmeye çalış.'' Locke meçlerden birini çekti ve onu fazlasıyla memnun kalmışçasına süzdü. ''Kemeri olanlar yanlarına ikinci bir silah daha alıp bellerine tıkıştırsınlar.'' diye bağırdı Jean. ''Kendinizin veya bir başkasının ona ne zaman ihtiyaç duyabileceğini asla bilemezsiniz.'' Adamlardan birkaçı bu tavsiyeye uyarken Jean da dostuna sokulup tekrar fısıldadı. ''Yanımdan ayrılma. Sadece bana ayak uydur ve dik dur. Belki yayları yoktur.'' Teğmen Del Mastro siyah deri yeleğinin ve bilekliklerinin yanı sıra bıçaklarla dolu silah kemerini kuşanmış bir halde aralarına döndü. Locke kadının meçlerindeki kıvrımlı el kundaklarının sivri atacam kırıklarına benzer bir şeylerle bezeli olduğunu fark etti. ''Yakala Valora!'' Kadın deri bir dövüş boyunduruğunu Jean'a attı ve sıkıca at kuyruğu yapılmış saçlarını kaldırarak boynunu açığa çıkardı. ''Bana yardım et!'' Jean boyunduruğu teğmenin boynuna geçirip iki ucunu ensesinde birleştirdi. Ezri tasmaya bir kez asıldı, başını olumlu anlamda salladı ve kollarını havaya kaldırdı. ''Dinleyin, biz düşmanca bir harekette bulunana kadar kıymetli kıçlarınızı kurtarmak için filikalarla gemiden ayrılmış zengin yolcular ve kara düşkünü züppelersiniz.'' O sırada bir çift tayfa çaylak postanın arasında gezerek kaliteli şapkalar, sırmalı ceketler ve buna benzer süslü püslü giysiler dağıtıyordu. Teğmen Del Mastro ipek bir güneş şemsiyesi seçip Locke'nin eline tutuşturdu. ''Al bakalım Ravel, bununla bazı saldırıları geri püskürtebilirsin.'' Locke katlı şemsiyeyi başının üstünde abartılı bir saldırganlıkla salladı ve etrafındakilerin gergin kahkahalar atmasına neden oldu. ''Kaptanın dediği gibi filikaları sizinle veya sizsiz geri getirebilmek için her grupta birer orkide tayfası bulunacak,'' dedi Del Mastro. ''Ben Ravel ve Valora ile beraber ulaktan başladığınız o küçük teknede olacağım. Bir de sen ve sen,'' kadın Streva ile Jamre'de işaret etti. ''Ne olursa olsun gemiye ilk biz çıkacağız.'' Porsun Oscar Winch teçhizatını kurmaya başlamak için halat ve palanga taşıyan küçük bir yardımcı ekibiyle beraber çıka geldi. ''Bir şey daha var,'' dedi Del Mastro. ''Merhamet dilerlerse bunu onlardan esirgemeyin. Silahlarını atarlarsa buna saygı gösterin. Yok dövüşmeyi sürdürürlerse onları durdukları yerde gebertin. Ve hallerine üzülmeye başlarsanız yangın çıkmış bir gemiye yardım etmeleri için onlara hangi sinyali vermek zorunda kaldığımızı hatırlayın.'' 6. Kısım. Denizden bakıldığında yangın illüzyonu Locke'nin gözünde olabildiğince gerçekçiydi. Artık tüm duman fıçıları yanıyor, kıç güvertesini tamamen kaplayan siyahımsı gri bir bulut geminin peşi sıra sürükleniyordu. Arada bir zamiranın silüeti beliriyor, karanlıkların arasında tekrar kaybolmadan önce dürbünüyle kısa bir süreliğine güneşi yansıtıyordu. Bir tayfa ekibi geminin orta kısmına en iyi görülebilecekleri yer olan küpeşteye küçük bir pompa ile bez hortum donanımı kurmuş, duman bulutuna su püskürtüyorlardı. Ancak aslında tek yaptıkları güverteyi yıkamaktan ibaretti. Küçük Filika'nın provasında oturan Loki elindeki güneş şemsiyesiyle ve bir pelerin gibi omuzlarına örttüğü gümüş kumaşlı ceketiyle kendini bir nebze gülünç hissediyordu. Jean ile Jabril ön kürek çekme oturağını paylaşıyorlardı. Streva ile Teğmen Del Mastro da onların hemen arkasındaydı. Vittore adlı çocukluktan henüz yeni çıkmış ufak tefek bir tayfa, Filinta'yı bordaladıklarında Filika'nın kontrolünü onlardan devralmak için kıça çökmüştü. Gövdesinin yuvarlak ve hantal kıvrımları artık açıkça görülebilen geminin yönü onlara kıyasla biraz daha kuzeye dönüktü. Loki yaklaşık 10 dakika içinde yolunun zehirli orkide ile kesişeceğini tahmin etti. ''Onlara doğru kürek çekmeye başlayalım.'' dedi Delmaslu. ''Artık böyle bir şeyi bekliyorlardır.'' Bulundukları Filika ve daha büyük iki tanesi o ana dek orkidenin aşağı yukarı 100 metre güneydoğusunda sabit beklemişti. Ön Filika'daki 4 kişi kuzey istikametinde kürek çekmeye başlayınca Loki diğerlerinin de onlara uyup peşlerine takıldığını gördü. Adım boyu dalgalara bata çıka yol aldılar. Güneş yükselmişti ve sıcaklık artmaktaydı. Gemiden ayrıldıklarında saat 7:30'du. Kürekler yuvalarında ritmik bir şekilde gıcırdıyordu. Artık Orkide ile yan yanaydılar ve yeni gemi yaklaşık 1,5 kilometre kuzey doğularındaydı. Filinta tuzağı fark eder ve kuzey yoluna doğru kaçmaya kalkışırsa Orkide yelken açıp onun peşine düşebilirdi. Yok eğer güneye kaçarsa yolunu kesmek Filikalara düşerdi. Ravel dedi Delmaslu, ayağının dibinde ihlal makası olacak, görüyor musun? Loki aşağı baktı. Oturağının altına çirkin görünümlü ve mafsallı bir alet sokuşturulmuştu. Aletin tahta sapları metal bir çeneyi açıp kapamaya yarıyordu. Galiba en büyük sorunumuz yaylar değil, bordalamaya karşı dikenli ağlar sarkıtırlarsa işte o zaman başımızı ağrıtırlar. Güverteye tırmanmaya çalışırken kendimizi parça pinçik ederiz. Eğer ağlar sarkıtılmışsa gemiye çıkabilmemiz için o makasla bize bir kesik açmak sana düşüyor. Veya denerken can vermek dedi genç adam, sanırım anladım. Neyse ki dikenli ağ sarkıtmak çok zahmetli bir iştir. Filika indirip gemiye yolcu almayı bekliyorlarsa öyle bir şey yapmakla uğraşmazlar. Niyetimizi belli etmeden önce yeteri kadar yaklaşabilirsek onları kullanacak kadar vakit bulamazlar. Niyetimizi belli etmemiz için verilecek olan sinyal nedir? Görür görmez anlayacaksın, güven bana. 7. Kısım. Kıç güvertesinin sancak küpeştesinde duran Zamira Drakaş'a kısa bir süreliğine dumanların arasından çıktı. Yaklaşmakta olan Filinta'yı dürbünüyle inceledi, güdük baş pikinde detaylı süslemeler mevcuttu ve yüksek bordaları altın sarısı siyah renklere boyalıydı. Böylesi daha makbuldü. Gemi bakımlı olduğuna göre muhtemelen yüklü bir kargo ve epeyce para taşıyor demekti. Pruva'da duran bir çift subay da kendi dürbünleriyle onun gemisini inceliyordu. Drakaş'a teşvik edici olduğunu umduğu bir adayla el salladı ama tepki almadı. Öyle olsun diye mırıldandı kadın. Nasılsa yakında hürmetlerinizi fazlasıyla sunacaksınız. Artık topu topu çeyrek deniz mili uzaklıktaki Filinta'nın üstünde mürettebatın koyu renkli küçük şekilleri koşuşturuyordu. Geminin yelkenleri titreşiyor, gövdesi Zamira'nın görüş alanında uzadıkça uzuyordu. Yoksa dönüp kaçıyorlar mıydı? Hayır, sadece sancağa doğru bir iki kerte dönerek ivmeyi kesiyor, yaklaşmayı amaçlıyor ama çok yaklaşmaktan da kaçınıyorlardı. Kadın geminin ortasında pompalı ve hortumlu bir ekibin çalıştığını, Filinta'nın alt yelkenlerini ıslatmak için yukarıya su püskürttüklerini görebiliyordu. Denizdeki bir yangına yaklaştıkları düşünülürse bu oldukça makul bir uygulamaydı. ''Sinyal ekibi'' dedi kadın, ''hazır olun.'' ''Hay hay kaptan'' diye geldi karşılık. Kıç güvertesinin dumanla kaplı bölümünden koru halinde. Drakaşa'nın filikaları iki geminin arasındaki dalgaları yara yara ilerliyordu. Güneş şemsiyesiyle en önde oturan Ravel beyaz bir başı olan gümüş renkli ince bir mantarı andırıyordu. İşte Valora da oradaydı. Onun da arkasında Ezri yer alıyordu. Kahretsin, Ezri'nin talebi ona kadının isteğini kabul etmekten veya çaylak postanın önünde küçük düşmekten başka bir seçenek bırakmamıştı. Drakasha o küçük kadına iki çift laf edecekti. Tabii tanrılar Teğmen'ini sağ salim geri göndermeyi uygun bulurlarsa. Kaptan Filinta'nın provasından iskele küpeştesine geçen subayları inceledi. Şişman görünüşlüydüler. Sıcağa rağmen biraz fazla giyinmişlerdi. Drakasha'nın gözleri 25 sene önceki kadar keskin değildi. Yoksa birbirlerini dürterek dürbünlerinden daha dikkatli mi bakıyorlardı? Kaptan diye sordu sinyal ekibinden biri. Bekleyin karşılığını verdi kadın, bekleyin. Her geçen saniye orkide ile kurbanının arasındaki mesafe daha da kapanıyordu. Filinta yavaşlayıp dönmüştü. Fakat sürüklenme payı onları biraz daha yaklaştırıyordu, biraz daha. Adamlardan biri parmağıyla bir yeri gösterdi. Sonra da diğerini omzundan tutup hareketini tekrarladı. Dürbünleri aynı anda havaya kalktı. Hah diye haykırdı Zamira, artık kaçma ihtimalleri yoktu. Kadın hissettiği şevkin her adımına ve hareketine yeni bir kuvvet aşıladığını, sanki yaşının yarısının omuzlarından akıp gittiğini duyumsadı. Tanrılar aşkına, boku ne kadar yediklerini fark ettikleri an hep çok tatlıydı. Drakasha dürbününü şak diye kapattı, güverteden megafonunu aldı ve gemi boyunca bağırdı. Çanaklıklardaki okçular hazır olun. Tekmil tayfa güverteye sancak küpeştesine dizilin. Duman fıçılarını söndürün. Zehirli orkide sarsıldı. Yedi düzine el merdivenleri tutup tutup bırakıyor. Silahlı ve zırhlı bir halde lambarlardan dışarı fırlıyor. Bağıra çağıra koşturuyordu. Okçular direklerin arkasından çıktı. Savaş platformlarında diz çöktü ve ışıltılı yaylarına ok sürdüler. Filinta'nın güvertesinde panikle koşuşturan subayların ve tayfaların silüetlerini görmek için Zamira'nın dürbüne ihtiyacı yoktu. ''Haydi onlara sahiden altlarına kaçırtacak bir şey verelim.'' diye bağırdı kadın megafonu kullanmakla uğraşmadan. ''Bayrağımızı açın.'' Kıç güvertesinin üzerinde dalgalanan üç sarı filama titreşti, sonra da dosdoğru aşağıdaki gri pusun içine alçaldı. Ardından fosur fosur yükselen son siyah dumanların arasından tıpkı bir fırtınanın üstüne çıkan sabah güneşi kadar göz kamaştırıcı bir kızıllığa sahip geniş bir bayrak fırladı. 8. Kısım. Ha gayret diye bağırdı Teğmen Delmas. Ha gayret, kan kırmızısı bayrak orkidenin kıçındaki doruk noktasına ulaşırken ve delice tezahürat eden tayfaların ilk üyeleri sancak küpeştesine yığılmaya başlarken dalgaların üstünde ilerleyen üç filika iyice hızlandı. Loke epeyce para ettiklerini akıl edemeden önce güneş şemsiyesini ve ceketi denize attı. Heyecanlı ve kısa soluklar alarak omzunun üstünden Filinta'nın hızla yaklaşan bordasına yüzen bir kale gibi dimdik yükselen o ahşap yüzeye göz attı. Tanrılar aşkına çatışmaya girecekti. Aklını peynir ekmekle mi yemişti? Dikkatini toplamak için yanaklarının içini ısırdı ve bembeyaz parmak boğumları filikanın küpeştesine sıkıca tutundu. Kahretsin, bu büyük bir iyi niyet gösterisi falan değildi. Böyle bir şeye gücü yetmezdi. Kendini toparlamak için derin bir nefes aldı. Loke Lamora küçücük olabilirdi fakat Kamor'un belası tüm bu olanlardan çok daha büyüktü. Belaya hiçbir silah, büyü veya tahkir dokunamazdı. Ayaklarının dibinde inim inim inleyen Şahinci'yi düşündü. Bıçağının altında can veren gri kralı düşündü. Parmaklarının arasından geçen servetleri düşündü ve gülümsedi. Azimli ama dikkatli bir şekilde meçini çekti ve havada sağa sola sallamaya başladı. Üç filik artık neredeyse yan yanaydı. Peşleri sıra beyaz üçgenlere benzer kuyruk dalgaları bırakıyorlardı ve hedefleriyle arasında sadece bir dakikalık mesafe kalmıştı. Loki hayatının en büyük yalanını bir kostüm gibi kuşanmış halde ona saldırmaya hazırdı. Birkaç dakika içinde ölebilirdi. Ama tanrılar şahidi olsun ki son anına dek Kamor'un belası olarak hareket edecekti. O kahrolası kaptan Orrin Ravel'di. Orkideliler, orkideliler! Filika'nın provasında bir heykel gibi dikildi ve Filinta'ya çarpıp kendi çabasıyla onda bir delik açmaya niyetliymiş gibi kılıcını sallamaya başladı. Asılın küreklere, ganimet için asılın, kendiniz için asılın, beni takip edin orkideliler, diğer herkesten daha zengin ve daha akıllı olmak için. Kış güvertesinden gri demetler yükselen zehirli orkide, sanki tanrısal bir varlığın hayaletimsi kavrayışından sakınırmışçasına arkasında bıraktığı son duman bulutunun içinden de sıyrıldı. Küpeştesinde kıpır kıpır bekleyen tayfalar tekrar tezahürat ettiler, sonra da hep birlikte sustular. Geminin yelkelenleri dalgalanmaya başladı. Drakaşa gemiyi çabucak sancağa döndürmek için alelacele tiramola ediyordu. Manevrayı başarırsa orkide rakip gemiye iskele tiramolasında yanaşacak ve arada bıçakla dövüşebilecek kadar bir mesafe kalacaktı. Orkidelilerin ani sessizliği, Loke'nin Filinta'dan gelen sesleri ilk kez duymasına neden oldu. Emirler, panik, tartışmalar ve yılgı derken megafondan konuşan tiz ve çaresiz bir ses diğerlerinin arasından sıyrıldı. ''Kurtarın bizi! Tanrılar aşkına lütfen, lütfen buraya gelip kurtarın bizi!'' ''Kahretsin, genelde böyle karşılanmayız.'' dedi Delmasro. Loki'nin düşünecek zamanı yoktu. Filinta'nın gövdesine varmışlardı. Geminin rüzgar altı tarafındaki ıslak kalaslardan oluşan duvara sertçe çarptılar. Filinta hafifçe yan yattığı için üzerlerine devrilip onları ezecekmiş gibi bir illüzyon yaratıyordu. Mucizevi bir şekilde kolayca erişebilecekleri bir mesafede çarmıklar ve bir tırmanma ağı mevcuttu. Loki ağa sıçradı ve kılıç tutan kolunu havaya kaldırdı. ''Orkideliler!'' diye bağırdı sert ve ıslak kenevirlere tırmanırken korkudan doğan bir coşkuyla. ''Orkideliler, beni izleyin!'' Kader anı gelip çatmıştı. Loki'nin sol eli tırmanma ağının tepesindeki güverteyi buldu. Dişlerini sıktı, sonra da güvertenin kenarında bekleyen biri olabilir diye meçini beceriksiz ve acımasızca yukarı doğru savurdu. Ardından kendini yukarı çekti. Yuvarlanarak küpeşlerin altından geçti. Giriş lombarını birkaç metreyle ıskalamıştı ve deli gibi bağırarak ayağa kalktı. Güverte kargaşa içindeydi ama hiçbiri ona yönelik değildi. Ortada ne diken, ne ağlar, ne okçular, ne de bordacıları bekleyen mızrak ya da kılıç duvarları vardı. Erkek ve kadın tayfalar panik halinde koşuşturuyorlardı. Terk edilmiş bir yangın hortumu kahverengi ve ölü bir yılan gibi Loki'nin ayaklarının dibinde yatıyor, akıttığı deniz suyu bir birikinti halinde yayılıyordu. Tayfalardan biri o su birikintisine basıp kaydı ve dengesini kaybederek ona çarptı. Loki meçini doğrultunca da hemen sindi ve boş olduklarını göstermek için ellerini kaldırdı. ''Teslim olmaya çalıştık.'' dedi tayfa nefes nefese. ''Denedik, bize izin vermediler.'' ''Tanrılar yardımcımız olsun.'' ''Kim? Kim teslim olmanıza izin vermedi?'' Tayfa geminin yükseltilmiş kıç güvertesini işaret etti ve Loki orada ne olduğunu görmek için hızla o tarafa döndü. ''Kahretsin!'' diye fısıldadı. En az 20 kişilerdi, hepsi erkekti ve tamamen aynı kalıptan çıkmış gibiydiler. Bronz tenli, tıknaz ve kaslı, sakalları özenle kesilmişti. Omuz hizasındaki saçları birbirine çarptıkça tıkırdayan boncuklarla örülmüştü ve başlarına parlak yeşil çaputlar sarılıydı. Loki geçmiş tecrübeleri sayesinde adamların kollarını kaplayan koyu renkli yenlere benzer ince şeylerin aslında siyah ve yeşil mürekkeple dövmelenmiş kutsal bir vahiy olduğunun farkındaydı. O kadar sık yazılmıştı ki altlarındaki deriden eser kalmamıştı. Jeremli kurtarıcılar, ahlaksız adalarının günahlarını ancak kendi elleriyle temizleyebileceklerine inanan yobaz manyaklar, kendilerini Jerem tanrılarına canlı birer kurban olarak adayan kurtarıcılar, sürgün grupları halinde dünyayı gezerler, biri onları tehdit edene dek kibar keşişler olarak yaşarlardı. Kutsal yeminleri şiddetle karşılaşınca ölmek veya öldürmek, Jerem adına onurlarıyla can vermek veya onlara el kaldıran herkesi acımasızca yok etmekti. Ve şu anda hepsi de çok ama çok büyük bir dikkatle Loki'ye bakmaktaydı. ''Bu kafir bize kızıl arınma imkanı sunuyor.'' Grubun başındaki bir kurtarıcı parmağıyla Loki'yi gösterdi ve cadı tahtasından yapılma pirinç çivilerle bezeli bir sopayı salladı. ''Ruhlarımızı kafir kanıyla yıkayalım, kutsal Jerem için öldürün.'' Silahlarını havaya kaldırarak kıç güvertesinin merdivenlerine koştular ve gözlerini Loke'den ayırmaksızın basamakları hızla indiler. Bu esnada gerçek delilerin nasıl bağırdığını göstermeyi de ihmal etmediler. Bir tayfa yollarından çekilmeye çalıştıysa da başaramadı ve liderin sopası kafasını bir karpuz gibi dağıttı. Diğerleri de hücum ederken onun cesedini çiğneyip geçti. 47. Ayrımın sonu. Sayfa 434.